Tam Haber'den herkese merhaba, ben Barış Cankı. Bugün hemen yanımda gördüğünüz Ford Puma'nın en üst seviyesi, ST-Line donanım seviyesinin testi için buradayız. Sizlere bu araçla ilgili izlenimlerimi aktarmaya çalışacağım. Tabii ki şunu diyebilirsiniz, Ford Puma zaten şimdi çok taze bir şekilde makyajlandı. Makyajlı versiyonu da kısa zaman önce Türkiye'de satışa sunuldu ama makyajsız versiyonuyla eş zamanlı olarak şu anda satılıyor Ford tarafından. Biz de bu videoda hem bu aracın teknik özelliklerine, sunduğu donanımlara, sunduğu sürüş karakteristiklerine değinip acaba makyajlı ile beraber arasında ne fark var onu anlatmaya çalışacağım ve makyajlı versiyona geçiş yapılır mı, arasında neler sunuyor onları görmeye çalışacağız. Makyajlı versiyonlar daha henüz Ford tarafından bizlere test aracı olarak verilmiyor. O yüzden makyajlı versiyonu alamadık ama işte şimdi önden bir kıyaslama gibi bir video olsun istedim. Gelin dilerseniz hemen videoyu uzatmadan başlayalım. Evet, biliyorsunuz otomotiv üreticileri son yıllarda SUV modellere odaklanmaya başladı. Aslında B SUV modeller de şu anda pazarda SUV'lerin giriş seviyesi olarak konumlandırabiliriz. Biraz daha işte çeşitli arazi koşullarına uygun, görece fiyat olarak da özellikle Avrupa'dan, Türkiye pazarında çok bu dengeyi kuramıyoruz ama Avrupa pazarında C SUV'lere, D SUV'lere göre ucuzlar. Bunlar da bir giriş seviyesi olarak pazarda yer etmeye başladı, popülerlik kazanmaya başladı. Ford'un bu SUV tarafındaki giriş seviye modellerinden de EcoSport vardı biliyorsunuz, artık Puma var sadece. B SUV model olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tasarım olarak baktığınızda şu üst taraftan şöyle üstü görürsek yavru bir Porsche gibi görünüyor ama aslına baktığımızda daha önce bu ismi taşıyan Fiesta temelli bir kupe model vardı Puma. 1990'lı yıllarda tasarım olarak ondan esinleniyor. İsmini taşıdığı gibi ondan esintiler taşıyan bir tasarımla geliyor. Yine Fiesta temelli bir kupe demiştim. Aslında bu modelde Fiesta temelli bir B SUV olarak, yani temel aldığı şey değişmiyor ama onun birazcık yükseltilmiş versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Ford tarafından Romanya fabrikasında üretiliyor. Romanya fabrikasını biliyorsunuz büyük bir yatırımla Ford Otosan satın almıştı. Yani şu anda bir nevi Ford Otosan tarafından üretiliyor diyebiliriz. Yeni nesli %100 elektrikli olarak gelecek. Yani o versiyona sahip olacak yeni nesli de yine Ford Otosan tarafından Romanya'da üretilecek. Bu bilgiyi de verdikten sonra şöyle hızlıca tasarıma geçiş yapalım. Dediğim gibi Porsche anımsatan, yavru Porsche gibi görünen bir tasarım var. Şu anda ST-Line donanım seviyesine bakıyoruz. Diğer versiyonlara göre biraz daha sportif bir tasarım sunuyor. Aslında B SUV model biraz daha cross detaylar, böyle siyah plastik, koruma plakaları şeklinde arazi koşullarına uygun bir tasarım beklersiniz ama ST-Line daha sportif, daha dinamik bir tasarım uygulandığı için onları görmüyoruz. Onun yerine tampon altlarında, marş piyellerde gövde rengi plastik detaylar görüyoruz ki, yani onu yan tarafta da göreceğiz. Hemen şöyle tamponun altında gövde rengi. Aracımızın rengi de çok güzel bu arada. Kırmızı parlak bir renk. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Onun dışında bu gövde rengi ile kontrast oluşturan parlak siyah detaylar karşımıza çıkıyor ki bu geniş panjurda yine siyah olarak tasarlanmış. Hemen altlarda şöyle aslında sis farlarının şöyle kenarlarında yine parlak siyah detayları görüyoruz. Burada da küçük bir hava girişimiz var. Bu arada ST-Line donanım seviyesi, yani en üst pakete baktığımız için ön arka gördüğümüz bütün aydınlatmalar LED olarak geliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada makyajlı versiyondaki fotoğrafını zaten büyük olarak ekleyeceğim karşılaştırma yapabilmeniz adına. Onda da bu LED farlarda Matrix LED teknolojisine geçiş yapılıyor. Onun dışında böyle tampon kısmında ve panjurda ufak tefek oynamalar var ama dış tasarımdan çok fazla bir fark yok. Asıl farklar iç tasarımında ama yine işte makyajlı makyajsız versiyonda bu ufak tefek farkları iç tasarıma geçtiğimde de size göstermeye devam edeceğim. Hemen şöyle yan tarafa geçiş yapalım. Evet, ST-Line donanım seviyesi dedim. Onun böyle kendine has detayları burada da devam ediyor. Nedir onlar? Şöyle çamurlu kuşlarındaki yine siyah plastik dodik değil gövde rengi malzemelerle birlikte geliyor. Yine marş piyerlerde gövde rengi ve parlak siyah kombinasyonu görüyoruz ki otomobilin böyle sportif tasarımına uygun bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Puma B SUV segmentinde en dinamik, böyle göze hoş gelen tasarıma sahip otomobillerden bir tanesi bence. ST-Line da bunu bir adım öteye taşıyan donanım seviyesi. Burada hemen ön çamurluk üzerinde ST-Line logosunu da böyle güzel bir şekilde görmekteyiz. Aynalarımız bu donanım seviyesinde ısıtmalı ve elektrikli olarak katlanabilir bir şekilde geliyor. Makyajlı versiyonda aynı şekilde bu aynalarda 360 derecelik görüş olduğu için, çevre görüş sistemi olduğu için kameralar görüyoruz ve aynı şekilde böyle altta logo yansıtma özelliği de geliyor. Bunu da size fark olarak söylemiş olayım. Yan tarafta makyajlı ile makyajsız arasında çok büyük bir fark yok. Şurada jant tasarımları, yeni jant tasarımları geliyor. Burada 18 inçlik jantları görüyoruz. Şöyle hemen ölçülerini söyleyeyim size. 215 50 R18 çift renkli jantlarımız var. Onda jantlar biraz daha değişik ve 19 inçlik jantlarla beraber geliyor. Farkımız burada karşımıza çıkıyor yan aynadan farklı olarak. Ama onun dışında genel görünüm olarak makyajlı makyajsız arasında çok büyük bir fark yok. Arka tarafta bazı farklar var. Hemen onları da inceleyelim. Evet, Ford Puma'nın arka tarafında yine kendisi böyle bütün olarak yuvarlak hatlara sahip bir otomobil. Yine stoplarında da, LED stoplarında da bu yuvarlak hatların devam ettiğini görebiliyoruz. Onun dışında gövde rengi bir bagaj spoilerımız var. Böyle fren lambasına sahip. Şöyle üst tarafta parlak siyah bir yüzgeç antenimiz geliyor. Puma yazısı ST-Line donanım seviyesinde böyle siyah renkte. Bunun parlak siyah detaylarına vurgu yapan bir özellik olmuş. Hemen şöyle alt tarafta da neyi görüyoruz? Yine gövde rengi tampon görüyoruz. Şöyle krom egzoz çıkışımız yine ST-Line donanım seviyesinde gelen. Sadece şurada arka difüzörün hemen üzerinde bir siyah plastik detay yer alıyor. Onun dışında araçta böyle çevresinde siyah plastik görmüyoruz. Bu da bu otomobili dinamik kılan detaylardan. Makyajla beraber arkada çok büyük bir değişim yok. Hatta neredeyse hiçbir değişim yok. Baktığınız zaman iki versiyonu birbirinden ayırt etmek zor. Dediğim gibi asıl değişim iç tarafta. Birazdan oraya geçeceğiz ama onun öncesinde hemen şöyle bagaja doğru geçiş yapalım. Bagaja geçmeden önce şöyle otomobilin anahtarını göstermek istiyorum size. Güzel bir tasarım var. Şöyle arkada Ford yazısı. Yine şurada kilit açma kapama için detaylarımız var. Şurada da bagajı açmak için tuşumuz var. Şöyle bastığımızda elektrikli bagaj kapağımız. Gördüğünüz gibi açılma hızı gayet iyi. Yüksekliği de gayet iyi. Ben 1.80 boyundayım. Burada rahat bir şekilde durabiliyorum. Elektrikli bagaj kapağı bu arada güncel versiyonlarda dahil olmak üzere B SUV segmentinde çok fazla sunulan bir seçenek değil. O yüzden bu araçta opsiyon olarak paketle beraber sunulsa da böyle bir seçeneğin sunuluyor olması bence fark yaratan detaylardan bir tanesi. Bagaja baktığımızda şöyle 456 litrelik bir alan bizi karşılıyor. B SUV segmentinde en iyi değerlerden bir tanesi bu arada. Hatta en büyük rakipleri, en dişli rakip lerinden bir tanesi Peugeot 2008. Ondan da daha yüksek bir bagaj hacmi sunuyor bizlere. Şöyle baktığımızda sağı solu birçok yeri halı kaplı. Eşik biraz daha yüksek, düz bir zemin yok burada ama özellikle bu bagaj zeminini üst seviyede kullanırsanız iki kademeli bir bagajı var. Üst kademede kullanırsanız eşik çok yüksek kalmıyor. Buradan nesneleri ağır da olsa rahat rahat indirip kaldırabilirsiniz. Yani biraz daha tasarım otomobil olduğu için biraz sportif görünüm sunduğu için burada bagaj kapağı konusunda da çok fazla bir esneklik gösterememişler. Baktığınız zaman aslında genişlik olarak da böyle bagaj ağzının büyük olmadığını, geniş olmadığını görüyorsunuz ama B SUV segmenti için yeterli. Şöyle baktığım zaman 12 voltluk güç çıkışını görüyorum. Sağda solda kancaları görüyorum. Herhangi bir şekilde poşet veya küçük nesneleri asmak için. Burada LED aydınlatmamız var tek taraflı ve alt tarafta dediğim gibi şöyle bir kademimiz var. Bunu iki kademeli olarak kullanabiliriz. Yani şöyle çekip alt kademeye de alabiliriz. Hemen şöyle aldığımda daha derin bir bagaj elde edebiliyorum. Bir de Ford'un şöyle bir özelliği var Puma modelinde. Altta Megabox adı verilen bir sistem var. 80 litrelik bir ek depolama alanı sunuyor bize. Burası oldukça geniş bir alan. Derin ve böyle yüksek nesnelerinizi veya birçok eşyanızı buraya depolayabilirsiniz. Aynı zamanda altında bir su gideri şeklinde bir tıpa var. Onu da açtığınızda bu alanı kolaylıkla yıkayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir trik var burada. Özellikle Puma bu 456 litrelik hacmin bu Megabox dahil olup olmadığını söylemiyor. Ben en azından yaptığım araştırmalarda bu 456 litreye 80 litrelik Megabox'ın da dahil olduğunu gördüm. Hani burada net bir bilgi söylemiş olmayayım ama en azından kendi araştırmalarıma göre böyle olduğunu söyleyebilirim. Normalde koltuklar katlı haldeyken 456 litrelik bir bagaj hacmi sunduğunu söylemiştim. Koltukları katladığımızda şöyle düz bir zemin, yani bagaj zemini üst kademedeyken düz bir zemin oluşturabiliyorsunuz. 1216 litrelik bir hacim sunuyor bize burada. 456 litrelik hacim en büyük rakibi Peugeot 2008'den daha yüksek olduğunu söylemiştim ama toplam böyle koltukları yatırdığınızda rakibinden geride kalıyor bu. Peugeot 2008 burada gövde uzunluğunun biraz daha Puma'dan fazla olmasının avantajını yaşıyor diyebiliriz. Bagajla ilgili anlatabileceklerim de böyle. Anahtardan açtık madem, şöyle düğmeden kapatalım. Yine gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kapanıyor. Gelin o kapanırken biz iç tarafa geçelim. Evet, şu anda Ford Puma'nın içerisindeyiz. Aslında ben hiçbir şey söylemeden bir B SUV'nin içerisinde olduğumu anlayabilirsiniz. Neden? Şöyle baş mesafesinden, diz mesafesinden çok belli ediyor zaten kendini. Neden? İlk başta Puma'yı tanımlarken Fiesta'nın yükseltilmiş versiyonu demiştim. Aslında burada ölçülerini az çok anlayabiliriz. Bu otomobilin 2588 mm'lik bir ak mesafesi var. En büyük rakibi 2008 olduğu için onunla kıyaslıyorum. Biraz daha düşük. Burada zaten kendini belli ediyor. Şöyle ben 1.80 boyundayım ve ön taraftaki koltuğu kendime göre ayarladığımda şöyle dimdik oturduğum zaman, çok rahat bir pozisyon olmasa da tam böyle dik oturduğumda şöyle bir parmaklık bir diz mesafesi sunuyor bana. Ama şöyle alt koltuğun altına doğru ayaklarımı uzattığımda, ki rahat giriyor şu anda, biraz daha rahat ettiğimi söyleyebilirim. Baş mesafesi konusunda da neredeyse şu kenarı düşünürsek başım dayanmış durumda. Bunun en büyük dezavantajlarından bir tanesi de bunda cam tavanın olması. Cam tavan baş mesafesini biraz daha azaltıyor. Şu arka kısımda biraz daha çıkıntı olduğu için şöyle perdem var. Kaydırıp açabiliyorum bunu tabii ki manuel olarak. Şurada bir aydınlatmam var. Dediğim gibi aslında böyle arka taraf konfor olarak böyle çok konforlu bir otomobil olduğunu söyleyemem. B SUV'lerin genel özelliği bu şekilde. Açıkçası B SUV'leri ben kendi adıma naçizane fikrim. İki kişilik aile veya bir çocuklu ailelerin kullanabileceği araçlar olarak nitelendirebilirim. Birden fazla çocuğunuz varsa açıkçası çok da kullanışlı değiller. Arka taraftan bunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz zaten. Onun dışında şöyle bakıyorum. Yani yapay deri karışımı, kırmızı dikişli koltuklarımız var. Kırmızı dikiş de zaten ST-Line donanım seviyesine baktığımızı gösteriyor bizlere. Şöyle üst tarafı tavanımız, koltuklarımız, her yerimiz biraz açıkçası iç karartıcı. Koyu renkli döşeme ile beraber geliyor. Açık renk opsiyonu yok bu tarafta. Kapı içine bakıyorum. Açıkçası Ford Puma'yı sadece arka kapıdaki kapı panelindeki malzemelerden nitelendirecek olsam vasat diye nitelendiririm. Çünkü baktığım zaman arkadaki baştan sona sert siyah plastik malzemeyle kaplı olduğunu görüyorum. Sadece şurada kolumu dayadığım yerde yine suni deri bir malzeme kullanılmış. Hafif yumuşak bu arada. Çok yumuşak olduğunu söyleyemem. Hafif yumuşak ama onun dışında tamamen siyah plastik kaplamalı olduğunu söylemek lazım. Şöyle alt tarafta da zaten dar bir otomobil olduğu için sadece ufak bir pet şişenin suyunuzun depolanabileceği bir alana yer verilmiş burada. Hemen şöyle bir kolçağımız var. Arkasında herhangi bir USB girişi yok. Modern araçlarda artık bunların olması lazım ama makyaj öncesi kasaya baktığımız için bunu biraz daha göz ardı edebilirim. Şurada belki telefonunuzu veya ufak tefek nesnelerinizi koyabileceğiniz bir cep bulunuyor. Onun dışında herhangi bir detay yok. Şöyle orta tarafa geçiş yapayım. Gördüğünüz gibi ne kadar zor hareket ettiğimi anlayabiliyorsunuz buradan. Şöyle şaft tünelimiz oldukça yüksek. Onun üzerine ben ayaklarımı konumlandıramıyorum. Sağa sola koymam gerekiyor ki bu da yanımdaki insanları iyice daraltıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir alan var. Zaten buranın oturma pozisyonu yüksek. Baktığım zaman kafam tamamen tavana yapışıyor burada. Hani orta tarafta çok oturmak mümkün değil. Yani konforlu bir şekilde kullanmak istiyorsanız Ford Puma'nın 4 kişilik taşıma kapasitesi olduğunu burada söylemek lazım. Ama tabii şehir içinde böyle çok konforun aranmadığı yerlerde 5 kişi olarak da seyahat edebilirsiniz. Onu da söylemek lazım. Dar bir otomobil diyorum ama B SUV segmentinin gerektirdiği detaylar bunlar. Yani baktığımız zaman Peugeot 2008 daha iyi ölçülere sahip olmasına rağmen buradaki baş mesafesi konusunda ve diz mesafesi konusunda Ford Puma'nın biraz daha avantajlı olduğunu rakamlar tarafından görebiliyoruz. Bunu da söylemiş olayım ve ön tarafa geçeyim. Evet, şimdi bir araç sahibi olarak, sürücü olarak zaten en fazla vakit geçireceğiniz alana geldik. Bu tarafta aslında Puma'nın arka tarafta hissettirdiklerinden çok daha fazlasını sunduğunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Neden diyorum? Bir kere ST-Line donanım seviyesinde gerçekten hafiften bir premium hissiyat veriyor. Bu tarafa çok oynamasa da, yani bu tarafla çok alakası olmasa da premium hissiyat veriyor burada. Neden bunu söylüyorum? Şöyle hemen konsol kısmıyla başlayalım. Şöyle karbon fiber detaylar, arabanın gövde rengiyle kombinlenmiş ufak tefek detaylar karşımıza çıkıyor. Malzeme kalitesi şöyle üst tarafta yumuşak bir yüzey kullanıldığını söylemek lazım. Tabii ki buralar sert ama buralara çok fazla temas etmiyorsunuz. Genelde temas ettiğimiz yerlerde ön tarafta özellikle kapılardaki, ön kapılardaki döşemeler arkaya göre çok daha iyi. Burada kırmızı dikişler görüyoruz. Buralar yumuşak. Kolları doyadığımız yer yumuşak. Onun dışında yine siyah plastik ama en azından hem görüntü olarak hem de dokununca, sık dokunduğunuz yerler hissiyat olarak biraz daha üst seviye bir araç olduğunu gösteriyor bize. Buradan biraz kotarmış bu işi diyelim Ford Puma, hani arka taraftan ziyade. Şöyle hemen önümde yine kırmızı dikişli detaylara sahip deri döşemeli bir direksiyon simidi. Alt tarafı düzleştirilmiş. Bence iyi de olmuş. Hem sportif bir görünüm katıyor hem de zaten alt pozisyonda kullandığınızda özellikle sizin bacaklarınızı çok rahatsız etmiyor burada. Şöyle güzel, kullanışlı fiziksel tuşlarımız var. Ben dokunmatiklerden ziyade hissiyat alabilmek için bu mekanik tuşları daha çok seviyorum. Hemen önümde benim bu otomobilde çok sevdiğim 12.3 inçlik büyük bir dijital gösterge ekranım var ki ben grafiklerini çok beğendim. Yani baştan sona aslında bu ekranı beğendim. Hem grafikleri hem kullanım kolaylığı, pratikliği, ki hani sizi böyle ne çok bilgiye boğuyor ne de çok azını gösteriyor. Ortalama bir istediğiniz her bilgiyi görebiliyorsunuz. Ekranları ayarlamak çok kolay. Araçta birçok sürüş modu var. Eco, normal, işte spor, kaygan, toprak olmak üzere farklı sürüş modları var ve Eco, normal, spor'da bu ekranın teması sizin kullandığınız moda göre değişiyor. Grafikleri çok güzel ve aracı ilk çalıştırdığınızda onu gösteriyor olacağım size. Şurada bir Puma logosu geliyor ki hem otomobilin isminin nereden geldiğini gösteriyor hem de güzel bir detay olmuş açıkçası benim için. Dediğim gibi şöyle şuradaki düğmeden de sizin istediğiniz bilgiler, seçtiğiniz bilgiler kolaylıkla önünüze geliyor. Güzel bir kullanım sunuyor. En beğendiğim detaylardan bir tanesi bu oldu. Ortada da bir 8 inçlik multimedya ekranımız var. Ford'un Sync 3 adı verilen bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Kullanım kolaylığı yine dijital ekran gibi güzel. Grafikleri iyi, çözünürlüğü güzel ve seri bir şekilde yanıt veriyor. Ben kullandığım süreçte bir iki defa hafiften bir donma yaşadığına şahit oldum ama çok bir problem değil. Uzun kullanımda büyük bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama sadece tek eleştirim burada biraz daha renkli bir ekran olabilirdi. Günümüzde bu kadar rakip varken belki biraz daha buraya renkli bir şey konulabilirdi. Bunu da makyajla beraber getiriyorlar. Buradaki ekran değişiyor. Daha büyük bir ekran var bu buradaki konsola gömülü. Daha büyük bir ekran geliyor. Sync 4 işletim sistemiyle beraber geliyor. Tabii ki çok daha gelişmiş bir sistem ve bu sisteme göre 2 kat yüksek işlem gücüne sahip. Bu da tabii ki seriliğini, tepki süresini arttırıyor. Daha güzel bir deneyim sunuyor bizlere. Makyajlı versiyon dediğim gibi buna göre premium hissiyat konusunda biraz daha üzerine katarak ilerliyor. Şöyle direksiyon simidi 2 kollu geliyor. Üstü altı düzleştirilmiş, daha güzel bir tasarımı var. Böyle yine aslında önümüzde dijital gösterge ekranı var ama onda da böyle güzel güncellemeler geliyor. Değişmeyen şey ise şurada gördüğümüz mekanik el freni. Makyajla beraber mekanik el frenlerinin zaten çok değiştiğine şahit olmuyoruz. Çok sınırlı modelde bazen değişiklik yapılıyor. Bu da bir makyajlı, bir üst kasası makyajlı olduğu için burada mekanik el freni gelmeye devam ediyor. Ve bir diğer detay da buradaki büyük vites topuzumuz. Yani 2024 yılındaki bir otomobilden hani bunu beklemezsiniz ama dediğim gibi bu otomobil zaten 2020-2021 model yıllarından geldiği için bu detayların olması çok da nasıl diyeyim, beklenmeyecek şeyler değil. Makyajla beraber yine devam ediyor. Büyük ihtimalle artık bunlar yeni kasada değişecektir. Elektrik versiyonunda hayatımıza girmesiyle beraber. Koltuklara hemen şöyle değineyim. Koltukların yanal destekleri gayet iyi. Süngerleri bence yeterli. Şurada biraz daha yumuşak böyle detay varken buraların, bu sizin sırtınızı tutacak yerler biraz daha sert olarak geliyor. Ben açıkçası sürüş deneyimde virajlarda bunun beni net bir şekilde kavradığına şahit oldum. Güzel sportif koltuklarla beraber geliyor. Hemen şöyle şuralara ne bakıyoruz? Benim güneşliklerimde aydınlatmam ve aynam var. Hemen yan tarafta var mı ona bakıyorum. Yine aynı şekilde aydınlatma ve ayna ile beraber geliyor. Bu otomobilde panoramik cam tavan opsiyon olarak geliyor. İki parçalı, arkadaki öndeki ayrı ayrı perdeleri var. Manuel açıp kapatıyorsunuz. Buradaki tuş vasıtasıyla bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu detayı da zaten ekleyeceğim görüntü olarak. Bakıyorum şöyle. Depolama alanları oldukça kısıtlı. Kompakt bir otomobile bakıyoruz. Şöyle torpido gözü yavaş bir şekilde açılıyor. Ama hem üstteki rafıyla hem alttaki tarafıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Konsol aşağıda. Ben aslında otomobillerde bu konsolun bu kadar aşağıda olmasını sevmiyorum. Biraz daha yüksek olması daha göze hitap eden bir, hem de pratik kullanım açısından daha iyi geliyor. Şurada 2 adet bardaklığım var. Kablosuz cep telefonu şarj ünitem var. Burada fiziksel tuşlardan oluşan klima kontrol ünitem geliyor. Multimedya sistemini buradaki tuşlardan da kontrol edebiliyorum. Yani aslında biraz da böyle çevirme mekanik tuşlara emanet edilmiş daha çok burada. Kol dayamamız da ST-Line donanım seviyesinde standart olarak geliyor. Çok büyük bir alan sunmuyor bize ama şöyle USB-C girişi görüyorum. Tek USB-C girişi bu otomobildeki bu. Onun dışında burada tip A girişimiz bulunuyor. Kablolu olarak multimedya sistemine telefonunuzu bağlamak isterseniz. Ekranlarla ilgili diğer deneyimlerim ve diğer teknik detayları gelin isterseniz sürüş kısmında anlatayım. Evet, şu anda Ford Puma ile birlikte sürüşe çıktık. Tabii ki ben bunu daha önce 2-3 gün şöyle deneyimleme şansım oldu. Yaklaşık 250-300 kilometrelik yol yaptım bu arabayla. Ekran deneyimden bahsetmiştim. Şöyle sürüşteyken de size canlı canlı onu bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi farklı sürüş moduna özel grafikleri var. Ben şu anda eko modunda ilerlediğim için böyle mavi yeşil detaylar, eko moduna özel detaylar çıkıyor karşıma. Direksiyon üzerindeki şu menü tuşundan hemen seçiyorum bunu. Ekran seçin diyor. Buradan tıkladığımda ekranda neyi görmek istiyorsam aslında buradan seçebiliyorum. Yol bilgisayarı, yakıt ekonomisi, trafik işaretleri, hibrit göstergesi. Buradan hangi bilgiyi görüp menüde yer almasını istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Aslında bu ekranın kullanımı bu kadar basit. Hemen şöyle geri dönelim. Bu arada sürüş modu seçici de böyle orta konsolun alt kısmında biraz erişilmesi zor bir yerde kalmış. Çünkü mekanik el freni giriyor araya. Şöyle seçiyorum. Eko'dayım şu anda. Spor moda geçtim. Hemen tabii ki aracın sürüş dinamikleri de değişti ve benim ekranım değişti. Kırmızı daha agresif bir göstergeye geçiş yaptım. Hemen şuradan bir normali seçeyim. Bu arada kaygan, toprak yol ve normale geçiş yaptım. Yine aslında mavi detayların olduğu bir ekrana geçiş yaptık. Aslında Eco ile normal sürüş modu arasında ekranlarda çok büyük bir değişim yok. O buradaki merkez ekranda erişilmesi kolay. Biraz daha sürücüye dönük olmasını isterdim ben açıkçası. Çok düz kalmış, bana bakmıyor ekran. Ama yine erişimi kolay olduğunu söylemek lazım. Buradaki mekanik tuşlar da kolaylığı arttırıyor. Şöyle ufak tefek birkaç geçiş yapayım. Navigasyona geçtim. Görüyorsunuz hani burada herhangi bir sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde bana tepki vermeyi başarıyor. Hemen şöyle aracın teknik detaylarına geçiş yapayım. Ford Puma'nın ST-Line, ST-Line donanım seviyesinde 155 beygirlik 1.0 litre EcoBoost motorumuz var. EcoBoost motoru zaten çok yakından tanıyoruz. Senelerdir hatta Ford'un defalarca ödül almış verimli bir motoru. 999 cc'lik 3 silindirli bir benzinli motor. Tabii ki bunda hibrit desteği de var. Hibrit diyoruz ama bunu full hibritlerle karıştırmamak lazım. Mild hibrit dediğimiz elektrik desteğinin minimum olduğu. Yani bu araçla siz şehir içinde dahi sürseniz elektrik motoruyla, sadece elektrik motoruyla ilerleyemiyorsunuz. Sadece kalkışlarda ufak bir destek sunuyor. Geri viteste park ederken geri manevralarda elektrik motoruyla hareket edebiliyorsunuz gibi gibi ufak destekler söz konusu. 155 beygir güç ve 240 Nm maksimum tork üretiyor bu otomobil. Elektrik motoru entegre marş jeneratörü gibi düşünebiliriz bunu aslında. Ve küçük bir motor. Yanlış hatırlamıyorsam 15-16 beygirlik bir güç sunuyor. 20 Nm'lik de kalkışlarda maksimum bu tork desteği sunuyor bizlere. Evet, 155 beygirlik motor demiştim. Sürüş karakteri açısından, dinamik sürüş açısından bence en eğlenceli B SUV modellerden bir tanesi. Hatta belki de en eğlenceli model olduğunu söylemek lazım. Neden? Bir kere zaten güçlü bir motor. 155 beygir güç, 240 Nm maksimum tork sunuyor. Bu size birçok avantaj sağlıyor. Yani şehir içinde, bunu merak edenler olabilir, şehir içinde bu otomobili Eco modunda kullanabilirsiniz. Zaten özellikle trafiğin olduğu yollarda spor modunda ne kadar kullanacaksınız? Normal modla Eco mod arasında çok büyük bir fark yok sürüş dinamiği açısından. O yüzden yakıt tasarrufu yapmak adına Eco modda kullanabilirsiniz. Eco mod biraz daha kısıtlıyor tabii ki. Gaz tepkisini kısıtlıyor, aracın sürüş dinamiklerini kısıtlıyor. Size motor daha geç yanıt vermeye başlıyor. Gaz pedalına dokunduğunuzda biraz daha geç yanıt alıyorsunuz ama dediğim gibi şehir içi sürüşte bu size yakıt tasarrufu olarak dönüyor. Bu da şehir içi sürüşlerde zaten sizin en dikkat ettiğiniz şey olacak. Onun dışında motor alt devirlerde çok canlı. Siz spor moda aldığınızda veya normal modda olsa dahi çok canlı tepkiler veriyor. Düşük devirlerde size yüksek güç sunabiliyor. O yüzden zaten spor moda aldığınızda özellikle direksiyon tepkisi de sertleşiyor. Pedal tepkisi de iyileşiyor. Bu sayede daha keyifli bir sürüş elde edebiliyorsunuz. Ama spor modu her zaman kullanamayacağınız için, yani örneğin uzun yolda biraz basmak istediğiniz, biraz eğlenmek istediğiniz spor modu alıp kısıtlı bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında zaten bu aracı kullanacağınız genel modlar Eco ve normal olacaktır. Bu otomobilin 0-100 hızlanması 9 saniye sürüyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanımız var. Islak tip bir şanzıman. Islak tip şanzımanların tabii kurulara göre artısı eksisi bulunuyor. Artıları daha fazla tork kullanımına imkan veriyor. Çünkü sıvı içerisinde yağ soğutmalı olduğu için aynı zamanda biraz daha yüksek ısılarda çalışabiliyor. Uzun ömürlü, dayanıklı. Kuru tipte daha az güç kaybı yaşıyorsunuz. Islak tipte biraz daha güç kaybı yaşayabiliyorsunuz. Ve kuru tiplerin maliyeti, bakımı biraz daha ucuz diyebiliriz. Islak tiplere göre böyle artısı eksisi bulunuyor. Bu otomobilin maksimum hızı da 200 km/saat. Gelelim yol tutuş ve konfora. Yani ben aslında Puma'ya ilk oturduğumda konfor açısından çok fazla bir şey sunabileceğini düşünmüyordum. Neden? Bir kere ST-Line donanım seviyesindeyiz. Diğer versiyonlara göre, giriş versiyona göre daha spor süspansiyona sahip. Yere biraz daha yakın, sertleştirilmiş bir süspansiyon var. B SUV modeller tabii ki kompakt hatchbacklerin biraz daha yükseltilmiş, aynı altyapı üzerine yükseltilmişleri oldukları için süspansiyon tarafında biraz daha süspansiyon hareketinin yüksek olmaması için daha sertleştirilmiş, daha az hareket eden süspansiyonlar olduğunu görebiliyoruz. Ama ST-Line bunun da üzerine koyuyor. Sportif bir süspansiyonla geliyor. Bunun artıları, eksileri var. Artıları neler? Birincisi, otomobil virajlarda gerçekten size güven veriyor. Hani Ford tarafında bilinen bir gerçek vardır. Yola gerçekten iyi tutunuyor Ford otomobiller ki Focus'un bu konuda ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Puma da aslında size bu konuda güven veren bir otomobil. Neden? Az önce de dediğim gibi süspansiyonu bu konuya ayarlanmış, bu konuya odaklanmış 155 beygirlik bir araç viraja girerken otomobilin yola tutunacağını, hiçbir şekilde kopma yaşamayacağını bu size bu güveni veriyor. Ama tabii ki bunun diğer tarafında konfor tarafında biraz eksiler oluyor. Örneğin şehir içinde biraz engebeli yollarda, çukurlarda çok fazla sönümleyemiyor. İçerideki bu darbeyi hissedebiliyorsunuz. Biraz filtrelemesini iyi yapsa da aslında normal konfor süspansiyonlara göre bu noktada biraz geri kaldığını söylemek mümkün. Örneğin şehir içinde atıyorum Arnavut kaldırımı taşlar biliyorsunuz bazı yollar böyle. Orada o yolun engebesini içeride fazlasıyla hissettiğiniz durumlar olabiliyor. Ama açıkçası bir otomobilde benim aradığım şey nedir? 3 şey aramak lazım bir otomobilde. Örneğin konfor. Konfora baktığımda gerçekten beni yormayan bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Şehir içi de kullandım. Şehirler arası kısa bir mesafede de kullandım. Beni yormayan bir otomobil oldu. Neden? Koltuğu konforlu. Sizi güzel bir şekilde yanal destekleriyle sarıyor. Manuel olsa da ayarlayabiliyorsunuz ve bel desteği mevcut. Bel desteği çok önemli. Özellikle uzun yolda sizin yorulmamanız açısından önemli bir özellik. Bu bel desteğini de sunuyor sürücü koltuğu tarafında. Onun dışında dediğim gibi süspansiyonu biraz sert olsa da sizi yormuyor. Çok fazla böyle çukur olmadığı sürece asfaltın o hafif eğimli yapısını, bu engebesini güzel bir şekilde sönümlüyor. Orada size bir sıkıntı yaşatmıyor. Bir diğer tarafta önemli olan bazı sizin modlarınız vardır. Bir otomobil kullanırken bazen eko modunda sakin sakin ilerlemek istersiniz. Bazen de öyle bir modunuz gelir ki ya biraz ben bu araçta hani uzun yolda basayım, biraz performans alayım dersiniz. İşte Ford Puma aslında size bunu vaat ediyor. Baktığınız zaman B SUV segmentinde bu denklemi kurabilecek çok fazla araç yok. Eko modunda B SUV segmentindeki birçok araçta eko modunda sakin sakin az tüketimle ilerleyebilirsiniz. Ama performans istediğinizde, virajda güvenmek istediğinizde, yüksek yol tutuş istediğinizde bunu size vaat edecek çok fazla araç yok. Ama Ford Puma'nın ST-Line donanım seviyesi, şu an kullandığım otomobil bu denklemi size sağlıyor. O modunuz geldiğinde sport moda alırsınız. İstediğiniz gibi 155 beygiri sonuna kadar kullanıp basabilirsiniz ve virajlarda rahat rahat güven içinde tabii ki hem sizi hem de çevredekileri çok da tehlikeye atmayacak şekilde bu performans isteğinizi karşılayabilirsiniz. Böyle güzel dinamikleri bir arada sunan bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Yakıt tüketimi önemli tabii ki. Hani bu denklemi sunuyor diyorum ya, yakıt tüketimi konusunda bize neler vaat ediyor? Baktığım zaman fabrika verisi birleşik tüketimde 5.6 litre. Tabii ki gerçekte bu değerleri yakalayabiliyor mu? Tabii ki sizin kullanımınıza göre çok değişiyor. Hafif hibrit desteğinin de verdiği yetkiyle böyle küçük bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Çok değil tabii ki full hibritler kadar. Benim kullanımımda örneğin şehir içinde özellikle trafikte, şöyle hani tampon tampona değil de hafif 20-30 km hızlarda o trafik içerisinde eko modunda ben 6.1 litre yaktığını gördüm. Ama yine İstanbul trafiğinde trafik hız kurallarına, ki burada hız limiti 80'dir biliyorsunuz otomobillere, 80-90 km saat seyirde 40-45 km'lik mesafede ben otomobilin 4.7 litreye kadar yakıt tüketiminin düştüğünü gördüm. Yani bunun için otomobili çok zorlamadım, çok öldürmedim. Yani sağ şeritte hafif hafif ilerlemedim, hız sınırları içerisinde ilerledim ve 4.7 litreye kadar düşürdüm. Birleşik tüketimde ise örneğin 105 kilometrelik mesafede ortalama hızım 60 kilometre saatle birlikte 5.7 litrelik bir tüketim elde ettim. Aslında bana verilen 5.6 litrelik fabrika tüketimiyle, fabrika verisiyle oldukça yakın. Bu arada şunu merak edenler olacaktır, hani uzun yolda kaç devirde ne kadar yakar gibi. 120 km saatlik sabit hızda 2500 devir dakikada rahat bir şekilde ilerlerken 6.1 litre civarında bir yakıt tüketimi olduğunu söylemek gerekir. Tabii ki spor modu var bu araçta. 155 beygirlik bir araba bastığımda ne olur? 140-150-160 km saat hızlarla ilerlerken tabii ki 7-8 litrelerin üzerini görmeniz pek tabii bu otomobilde. Bunu da söylemek lazım. Gelelim yalıtım konusuna. B SUV modellerden tabii ki bu konuda çok fazla şey beklemek olmaz. Ben de Puma'da beklentim çok yüksek değildi. Ama en azından yüksek hızlarda dahi yol ve rüzgar yalıtımı, ses yalıtımı konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aslında ortalamanın üzerinde, benim beklentimin üzerinde kaldı. Yüksek hızlarda biraz fazla yol sesi duyabiliyorsunuz. Rüzgar sesi o kadar gelmiyor ama yolu biraz daha fazla içeriye yansıtıyor. Ama bu otomobilde ST-Line donanım seviyesine sunulan ses sistemi o kadar başarılı ki, Bang & Olufsen ses sistemi var bu otomobilde. Yani her tarafınız hoparlörlerle çevrili. Gerçekten müzik dinlemeyi de seviyorsanız bu müzik sesini ve kendi sevdiğiniz müziği açtığınızda bu sesi hiçbir şekilde içeriye yansıtmıyor. Dışarıdan gelen sesleri sizi çok güzel bir şekilde soyutluyor. Ben bir otomobilde aslında ses sistemi olarak bunu beklerim. Yani müzik dinlerken beni dışarıdan soyutlasın, dışarıdaki sesleri duymayayım, bu müziğe odaklanayım şeklinde gerçekten bunu güzel bir şekilde Ford Puma'nın başardığını söyleyebilirim. Şimdi gelelim teknolojilere. Tabii ki bir otomobile hani günümüz koşullarında yüksek fiyatlar verirken bize birçok teknolojiyi, birçok özelliği, konforu, güvenliği bir arada sunmasını isteriz. Ford Puma neler sunuyor bize ST-Line donanım seviyesinde? Baktığımızda ön arka park sensörleri, geri görüş kamerası geliyor. 180 derecelik geri görüş kamerası bu arada paket kapsamında geliyor. Onu da söyleyeceğim. Onun dışında acil durum fren desteği, yokuş kalkış desteği, ikincil çarpışma freni, hız kontrol sistemi, bu arada adaptif hız kontrol sistemi yine paket kapsamında geliyor. Standart olarak sadece hız kontrol sistemimiz var. Trafik levhası tanıma, gelişmiş otomatik park sistemi ki hani bunun güzel bir şekilde çalıştığını denedim, gördüm. Hemen burada size bunu bir parantez açarak göstermiş olayım. Evet, Ford Puma'nın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de otomatik park özelliği. Şimdi size bu özelliği göstereceğim. Hemen şöyle orta konsoldaki otomatik park tuşumuz var. Öncelikle buna bir basıyoruz. Ekrana bu sistem geliyor. Paralel park mı istiyorsunuz? Geriye doğru L şeklinde park mı istiyorsunuz? Önce bunu belirliyorsunuz. Ben şöyle dikey bir şekilde alana girsin istiyorum. Şöyle hemen, tabii bunun olması için boş alanda algılamıyor. Başka araçlar olması gerekiyor. Boş alanda ben bunun algılamadığına şahit oldum. Şöyle başka araçlar ne oldu? Hemen şöyle dönmek istediğim alana bir sinyal veriyorum ki ben bu tarafta park yeri aradığımı söylüyorum. Şöyle araçlar var. Arada boş alan da var. Bakalım algılayacak mı? Şöyle devam ediyorum. Park yeri buldu. Durun dedi. Bana onayı verdi. Geri vitese takın diyor. Geri vitese taktım. Şu anda ona bırakıyorum. O kendi kendine geri gidecek. Bir yandan da temkinliyim. Ayağım pedalda. Direksiyonu otomatik olarak çeviriyor. Yine temkinli bir şekilde ilerliyorum. Park yerine yavaş yavaş giriş yapıyor. Şöyle bana diyor ki ileriye al. Şöyle ileri alıyorum. Park yerini tamamen ortalamak istiyor. Yine direksiyonu kendisi çeviriyor. Duruyorum. Yine geri vitesi alıyorum ki park yerine tamamen girecek. Kendi kendine geriye alıyor. Şu anda park yerini tam ortaladı. Ortaladı, geliyor ve tamamlandı dedi. Durdum. Şu anda park yerine tam böyle çizgileri ortalayacak şekilde park etti. Ben de rahat rahat araçtan çıkıyorum. Bu da otomatik park özelliğinin nasıl çalıştığına ilişkin bir deneyim. Bunun dışında şerit takip ve şeritte kalma yardımcısı, sürücü dikkat tespiti ve çarpışma önleme sistemi gibi birçok güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor ST-Line donanım seviyesinde. Şunu belirtmek istiyorum, yani bu özellikler öylesine konulmamış. Ben test ederken uzun yolda ve şehir içinde bende tabii ki paketli olan araç var ve adaptif hız sabitleyicinin güzel bir şekilde çalıştığına şahit oldum. Siz hızı ayarlıyorsunuz, o güzel bir şekilde önünüze engel çıktığında yavaşlıyor, engel kalktığında güzel bir şekilde yine aynı hıza doğru ilerliyor. Sollamak için sinyal verdiğinizde yine aynı şekilde önü dolu olsa bile sizin kalkış yapacağınızı anlayıp hızını arttırmaya devam ediyor gibi güzel bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında direksiyon desteği de var. Onu da açtığınızda virajlarda dahi güzel bir şekilde direksiyon desteğini sunuyor bize. Ama tabii bunu belirtmek istiyorum. Mutlaka eliniz direksiyonda olmalı. Onun uyarısını sürekli yapıyor zaten size. Ben hatırlatmasam bile o her zaman hatırlatıyor kendini. Onu da söyleyelim. Bu otomobilde full paket olsa bile sunulan bazı teknolojiler var. Örneğin teknoloji paketi. 87 bin liralık bir opsiyon. Az önce bahsettiğim 180 derecelik geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici, acil durum manevra destek sistemi, onun dışında kör nokta uyarı ve sürücü çapraz trafik uyarısı gibi aslında bir otomobilde çok gerekli olan teknolojiler bu teknoloji paketi kapsamında geliyor. Yani ben açıkçası bu otomobile para veriyorsam, bu ST-Line donanım seviyesini alıyorsam, bu imkanım varsa bu paketi de almak gerekiyor. Bu pakette güzel teknolojiler sunuluyor. Onun dışında konfor paketi var. Yine 50 bin lira civarında bir opsiyonumuz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve akıllı bagaj kapağı bu paket kapsamında geliyor. Yani bu konfor özelliklerine çok düşkün değilseniz ekstra buna 50 bin lira verip almaya gerek yok diye düşünebiliriz. Bunun dışında panoramik cam tavan, yine benim otomobilimde bulunan özellikle 65 bin liralık bir opsiyon. Evet, şimdi başta demiştim Puma'nın makyajlı versiyonu da Türkiye'de satılmaya başlandı. Eş zamanlı olarak satılıyorlar ve burada size ikisi arasındaki farkları kısa da olsa bir özetlemek istiyorum. Yenisini en azından teste alana kadar. Onda da ST-Line X olarak geçiyor bu arada. Bunda ST-Line olarak geçiyor ama aynı paketler. Bunda 18 18 inç jantlar varken onda 19 inçe kadar yükselebiliyor. LED ön farlar onda Matrix LED ön farlara geçiş yapıyor. Matrix LED teknolojisine geçiş yapılıyor makyaj versiyonunda, bunu da söylemek lazım. Onun dışında bunda akıllı bagaj kapağı, yani elektrikli bagaj kapağı opsiyon olarak sunulurken onda standart olan bir özellik. Yan aynalarda onda logo yansıtma özelliği olduğunu ekstra söylemiştim zaten. Yine eklemiş olayım. Bu arada benim kullandığım otomobilde 360 derece görüş kamera sistemi yok. O otomobilde var. Onun dışında ısıtmalı ön cam standart olarak geliyor yeni ST-Line Puma'da. Ama bu araçta bu yok. Adaptif hız sabitleyici kullandığım araçta paket kapsamında ekstra ücret karşılığı alınabiliyor. Onda dur kalk özellikli adaptif hız sabitleyici standart özellik olarak geliyor. Ekranlarımız tabii ki yeni Puma'da daha iyi. Bunda 8 inçlik bir multimedya ekranı Sync 3 işletim sistemi üzerinde çalışırken yeni Puma'da 12 inçlik Sync 4 işletim sistemi üzerinde çalışan, ki bunun eskisine göre 2 kat işlem gücüne sahip olduğunu söylemiştim. Böyle yeni bir ekranımız, daha büyük bir ekranımız geliyor. Bunun dışında konfor özelliklerine baktığımızda yeni Puma ST-Line'da ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler standart olarak sunulurken bu ST-Line'da, bu Puma'da opsiyon olarak sunulduğunu zaten sizlere söylemiştim. Teknik olarak iki araç arasında herhangi bir fark yok. Makyaj operasyonu tarafında zaten motor gamında herhangi bir değişiklik yapılmıyor genel olarak. Fiyatlara baktığımız zaman benim kullandığım ST-Line Puma'nın makyajsız versiyonun nakit indirimli 1.645.000 TL'ye alınabildiğini görüyorum. Eğer nakit almazsanız da 1.740.000 civarında bir fiyatı var. Makyajlı ST-Line Puma ise 1.804.900 TL'lik fiyata sahip. Yani baktığımız zaman bu ekstra standart donanımlarında fiyat olarak bir getirisi mevcut diyebiliriz. Evet, bu videoda sizlere genel olarak güncel bir şekilde Ford Puma'nın makyajsız versiyonunun ST-Line donanım seviyesinde neler sunduğunu, sürüş hissiyatını, hala alınabilir mi, alınamaz mı şeklinde makyajlı versiyona göre neler sunuyor, hangi eksikleri var gibi bazı fikirler oluşturmak istedim. Çünkü ikisi de şu anda eş zamanlı olarak satışta. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ford Puma'yı B SUV segmentine tercih eder misiniz? Tercih ederseniz makyajlı versiyonu, makyajsız versiyonu tercih edersiniz? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Bende eksik gördüğünüz, anlatmamı istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa tabii ki yorumlarda bunları sorabilirsiniz. Ben genel olarak yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Karşılığında sizden ufak bir beklentim var. Sadece kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.